Ayrım 41.
Antti Düring, Frederick Engels.
Ama bu sınıflar oluşmasının yanı sıra bir başka sınıf oluşması daha ortaya çıkıyordu. Tarımsal aile içindeki doğal iş bölümü, belirli bir gönenç düzeyinde aileye bir ya da birçok yabancı emek gücü sokulmasına olanak verdi. Bu durum özellikle toprağın eski ortaklaşa mülkiyetinin hanidir yıkılmış ya da en azından eski ortaklaşa ekimin yerini toprak parçalarının aileler tarafından sırayla bireysel ekiminin almış bulunduğu ülkelerde görüldü. Üretim, insan emek gücünün artık kendi yalın bakımı için zorunlu olandan çoğunu üretebileceği derecede gelişmişti. Daha çok emek gücü geçindirme aracı, daha çok bu güçleri çalıştırma aracı vardı. Emek gücü bir değer kazandı. Ama içinde yaşanılan topluluk ve bu topluluğun bir parçası olduğu birlik, kullanmaya hazır artık fazla bir emek gücü sağlamıyordu. Buna karşılık bu emek güçlerine savaş sağlıyordu ve savaş yan yana birçok topluluk gruplarının zamandaş varlığı kadar eski bir şeydi. O zamana kadar savaş tutsaklarının ne işe yarayacağı bilinmiyor, bunun sonucu onlar düpedüz öldürülüyorlardı. Daha da eski bir tarihte onları yiyorlardı. Ama artık erişilmiş bulunulan ekonomik durum düzeyinde, bu savaş tutsakları bir değer kazanıyorlardı. Bunun sonucu yaşamları bağışlandı ve emeklerinden yararlanıldı. Zor işte böylece ekonomik durumu egemenlik altına alacak yerde, tersine zorla ekonomik durumun hizmetine koşuldu. Kölelik bulunmuştu. Kölelik kısa zamanda gelişmesi eski topluluğu aşan bütün halklarda egemen üretim biçimi ama aynı zamanda bu halkların başlıca çöküş nedenlerinden de biri durumuna geldi. Tarımla sanayi arasında oldukça geniş ölçüdeki bir iş bölümünü ve sonradan eski dünyanın doruğunu, Helenizmi olanaklı kılan tek şey kölelik oldu. Kölelik olmasaydı Yunan devleti, Yunan sanat ve bilimi olmazdı, kölelik olmasaydı Roma İmparatorluğu olmazdı. Ne var ki Helenizm ve Roma İmparatorluğu temeli olmasaydı modern Avrupa'da olmazdı. Bizim tüm ekonomik, siyasal ve entelektüel evrimimizin, köleliğin genel olarak kabul edilmiş bulunduğu ölçüde zorunlu da olduğu bir durumu ön koşul olarak koştuğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu anlamda şöyle diyebiliriz. Eski kölelik olmasaydı modern sosyalizm olmazdı. Kölelik ve ona benzer başka şeylere karşı genel formüllerle savaşa girişmek ve böylesine bir alçaklık üzerine yüksek bir ahlak öfkesi yağdırmak pek para etmez. Ne yazık ki böyle yapmakla herkesin bildiği bir şeyden, yani bu eski kurumların artık bizim bugünkü koşullarımıza ve bu koşulların bizde belirlediği duygulara uygun düşmediğinden başka hiçbir şey anlatılmış olmaz. Ama bu da bize bu kurumların doğuş biçimi, varlık nedenleri ve tarihte oynadıkları rol üzerine hiçbir şey öğretmez. Ve eğer bu sorun üzerine eğilirsek, bu nedenli çelişik ve nedenli aykırı görünürse görünsün, o zamanki koşullar içinde köleliğin ortaya çıkışının büyük bir ilerleme olduğunu söylemek zorunda kalırız. İnsanlığın hayvandan başladığı ve barbarlıktan kurtulmak için barbar, hemen hemen hayvansal araçlara gereksinme duyduğu saptanmış bir gerçektir. Eski topluluklar varlıklarını sürdürdükleri her yerde, Hindistan'dan Rusya'ya değin binlerce yıldan beri en kaba devlet biçiminin, Doğu despotluğunun temellerini oluştururlar. Ancak bu toplulukların dağıldığı yerlerdedir ki, halklar kendilerini geçmişlerdir ve ilk ekonomik ilerlemeleri de üretimin köle emeği aracıyla artması ve gelişmesi olmuştur. Sorun açıktır. İnsan emeği henüz zorunlu yaşama araçları ötesinde, ancak çok az bir artık sağlayacak denli üretken olduğu sürece, üretici güçlerin artışı, alışverişin yaygınlaşması, devletin ve hukukun gelişmesi, sanat ve bilimin kuruluşu, ancak ve ancak ister istemez yalın kol emeği sağlayan yığınlarla kendini çalışmanın, ticaretin, devlet işlerinin yönetimine, daha sonra da sanat ve bilim uğraşlarına vermiş az sayıdaki ayrıcalıklı arasındaki büyük iş bölümü temeline dayanacak, güçlendirilmiş bir iş bölümü sayesinde olanaklıydı. Bu iş bölümünün en yalın, en doğal biçimi de köleliğin ta kendisiydi. eski dünyanın, özellikle Yunan dünyasının önertileri, antezedan nedeniyle sınıf karşıtlıkları üzerine kurulu bir toplumun ileriye doğru gidişi ancak kölelik biçimi altında gerçekleşebilirdi. Hatta köleler için bile bu bir ilerleme oldu. Köleler yığınının içinden çıktığı savaş tutsakları hiç değilse şimdi yaşamlarını kurtarıyorlardı. Oysa eskiden onları öldürüyorlar ve daha da eskiden kebap yapıyorlardı. Bu vesileyle şunu da ekleyelim ki bugüne değin sömüren ve sömürülen, egemen ve ezilen sınıflar arasındaki bütün tarihsel çelişkiler, açıklanmalarını insan emeğinin bu görece az gelişmiş üretkenliğinde bulurlar. Gerçekten çalışan nüfus, gerekli emeğiyle kendisine artık toplumun ortak işlerine, emeğin yönetilmesi, devlet işleri, hukuksal sorunlar, sanat, bilim ve benzeri, bakmak için zaman kalmayacak denli çok uğraşmak zorunda kaldığı sürece, her zaman bu işlere bakabilecek, edimsel çalışmadan kurtulmuş özel bir sınıf gerekti. Ama bu durum o sınıfı kendi yararına emekçi yığınlara gitgide daha ağır bir çalışma yükü yüklemekten de alıkoymadı. Yalnızca üretici güçlerin büyük sanayi tarafından ulaşılan son derece büyük artışı, çalışmanın toplumun ayrıklamasız bütün üyeleri arasında dağıtılmasını ve böylece herkesin çalışma zamanının herkese toplumun genel işlerine, pratik olduğu denli teorik tüm işlere katılmak için yeterince zaman kalacak biçimde sınırlandırılmasını sağlar. Demek ki her türlü egemen ve sömürücü sınıf, ancak şimdi gereksiz hatta toplumsal gelişme için engel durumuna gelmiştir ve dolaysız zor kullanmakta ne denli usta olursa olsun, ancak şimdi acımasızca ortadan kaldırılacaktır. Buna göre eğer Bay Düring, Helenizme kölelik üzerine kurulu olduğu için burun kıvırırsa, Yunanlıları buhar makineleri ve elektrikli telgrafları olmamakla kınamakta haklı olacağı denli haklı olur. Ve eğer bizim modern ücretlilik bağımlılığımızın köleliğin biraz değişmiş ve yumuşamış bir kalıntısından başka bir şey olmadığını ve kendi başına yani modern toplumun ekonomik yasaları tarafından açıklanmadığını ileri sürerse bu, ya kölelik gibi ücretliliğin de bağımlılık ve sınıf egemenliği biçimlerinden biri olduğu anlamına gelir ki bunu bilmeyen çocuk yoktur ya da yanlıştır. Çünkü o zaman biz ücretliliğin yenilmiş düşmanların kullanılmasının, şimdi her yerde saptanan ilkel yamyamlığın yumuşatılmış bir biçimi olarak açıklanabileceğini söylemekte de bir o denli haklı oluyorduk. Öyleyse zorun tarihte ekonomik evrim karşısında oynadığı rol açıktır. İlkin her siyasal zor, önce toplumsal nitelikte ekonomik bir göreve dayanır ve ilkel toplulukların dağılmasının toplum üyelerini özel üreticiler durumuna dönüştürdüğü, yani onları ortak toplumsal görevlerin yöneticilerine daha da yabancı kıldığı ölçüde artar. İkinci olarak toplumdan bağımsız kılındıktan, hizmetkar durumundan efendi durumuna geldikten sonra siyasal zor iki yönde etkili olabilir. Ya normal ekonomik evrim yönünde, bu durumda ikisi arasında bir çatışma yoktur, ekonomik evrim hızlanır. Ya da zor ekonomik evrime karşı çıkar ve bu durumda birkaç ayrıklama dışında ekonomik evrim karşısında her zaman yenik düşer. Bu birkaç ayrıklama en barbar fatihlerin bir ülke halkının kökünü kazıdıkları ya da kovdukları ve ne yapacaklarını bilemedikleri üretici güçleri kırıp geçirdikleri ya da yitip gitmelerine göz yumdukları yalıtık fetih olaylarıdır. Hristiyanlar, Mağriplilerin yüksek derecede gelişmiş tarım ve bahçıvanlıklarının dayandığı sulama yapıtlarının büyük bölümü bakımından Mağrip İspanyası'nda böyle yaptılar. Daha kaba bir halk tarafından her fetih açıkça ekonomik gelişmeyi sarsar ve birçok üretici gücü ortadan kaldırır. Ama sürekli fetih olaylarının büyük bir çoğunluğunda daha kaba olan fatih, fetihten çıktığı biçimiyle daha yüksek ekonomik duruma uymaya zorlanır. Fethedilen halk tarafından özümlenir ve çoğu kez onun dilini bile benimsemek zorunda kalır. Ama bir ülkede fetih olayları bir yana bırakılırsa, devletin iç zorunun şimdiye değin hemen her siyasal erklik bakımından belirli bir aşamada olduğu gibi, ülkenin ekonomik evrimiyle çatışma durumuna girdiği bir yerde, savaşım her zaman siyasal erkliğin yıkılmasıyla sonuçlanır. Ekonomik evrim, ayrıklamasız ve acımasız kendi yolunu açar. Daha önce bunun en çarpıcılarından son örneğini vermiştik. Büyük Fransız Devrimi. Eğer Bay Düring'in öğretisine göre, belirli bir ülkenin ekonomik durumu ve onunla birlikte ekonomik düzeni yalnızca siyasal zora bağlı olsaydı, 1848'den sonra Friedrich Wilhelm IV'ün görkemli ordusuna karşın ülkesinde orta çağ loncalarını ve öteki romantik düşkünlüklerini, o sıralarda gelişmekte bulunan demir yolları, buhar makineleri ve büyük sanayi üzerine aşılamayı neden başaramadığı ya da daha güçlü olan Rusya İmparatoru'nun Batı Avrupa ekonomik durumundan durmadan ödünç almaksızın yalnızca borçlarını ödemekte değil ama kendi zorunu ayakta tutmakta bile neden yeteneksiz kaldığı hiç mi hiç anlaşılamazdı. Dipnot, Frederick Wilhelm IV tarafından 1 Ocak 1849 günü Prusya ordusuna gönderdiği kutlama mesajında kullanılan deyim. Bay Düring için zor mutlak kötülüktür. İlk zor eylemi onun için ilk günahtır. Bütün açıklaması şimdiye değin bütün tarihin ilk günah tarafından böylece pisleştirilme biçimi üzerine bütün doğal ve toplumsal yasaların zor tarafından bu iblisçe güç tarafından rezilce bozulması üzerine bitmez tükenmez bir yakınmadır. Ama zor tarihte başka bir rol, devrimci bir rolde oynarmış. Marx'ın sözlerine göre bağrında yeni bir toplum taşıyan her eski toplumun ebesiymiş. Toplumsal hareketin sayesinde donmuş ve ölmüş siyasal biçimleri alt ettiği ve parçaladığı aletmiş, bütün bunlardan Bay Düring'de tek söz bile yok. Ekonomik sömürü rejimini devirmek için zorun belki de ne yazık ki zorunlu olacağını iç çekmeler ve inlemeler içinde kabul eder. Çünkü her zor kullanımı onu kullananın ahlakını bozar ve bu her utkun devrimin sonucu olan yüksek bir ahlaksal ve entelektüel gelişme karşısında ileri sürülür. Hem de halka belki de zorla kabul ettirilecek zorlu bir çatışmanın hiç değilse 30 yıl savaşı utancından sonra ulusal bilince işlemiş bulunan kölelik ruhunun kökünü kazıma üstünlüğüne sahip bulunduğu Almanya'da ileri sürülür. Hem de bu sönük, tatsız ve güçsüz vaiz anlayışı, kendini tarihin gördüğü en devrimci partiye zorla kabul ettirmek ister. 5. Bölüm Değer Teorisi. Bundan 100 yıl kadar önce Leipzig'te, bu yüzyılın başına değin 30 küsur kez basılan, otoriteler, vaizler ve her türlü insanseverler tarafından kentte ve kırlarda yayılan, dağıtılan ve ilkokullara herkesce okuma kitabı olarak salık verilen bir kitap yayınlanıyordu. Bu kitap, Rochow'un Çocukların Dostu adlı kitabıydı. Kitapta gözetilen amaç, köylü ve zanaatçı çocuklarını yaşamdaki işlevleri ve toplum ve devletteki büyüklerine karşı ödevleri üzerine bilgi sahibi etmek, aynı zamanda onlara kara ekmek ve patates, angarya, düşük ücretler, baba dayağı ve yaşamın aynı cinsten öteki hoş şeyleriyle birlikte, dünyadaki yazgıları için kurtarıcı bir hoşnutluk aşılamak ve bütün bunları o sıralar gözde olan aydınlanma çağı fikirleri aracıyla yapmaktı. Bu amaçla kent ve kır gençliğine, doğanın insanı, yaşamını ve zevklerini çalışmayla kazanmaya zorlayan düzenin nedenli bilgece olduğu ve bunun sonucu köylü ve zanaatçının, zengin, sefih gibi mide ağrısı, safra tıkanıklığı ve peklikten acı çekmek ve en seçkin yemekleri bile istemeye istemeye yemek yerine, yemeklerini alınlarının teriyle tatlandırmalarına izin verildiği için kendilerini ne denli mutlu saymaları gerektiği gösteriliyordu. Bay Düring bize derslerinin 14. ve daha sonraki sayfalarında en yeni ekonomi politiğin kesen kes temel üyesi olarak yaşlı Rochow'un kendi zamanındaki Saksonya küçük köylüleri için yeterince iyi bulduğu aynı beylik düşünceleri sunar.
Ayrım sonu.